Ayrım 3. Kur'an penceresinden Kurtuluş Savaşı'na bir bakış. Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 33. Yıkıcı iman veya fesat teolojisi. Kuvayi Milliye'nin dinsiz olduğu yolunda propaganda, İstiklal Harbi'ni tehdit eden en zehirli ve alçak propaganda idi. Kazım Karabekir. Milli mücadelenin en büyük kahramanlarından biri olan Kazım Karabekir'in yukarıdaki sözü, bakınız, Karabekir, İstiklal Harbimiz, 1 Taksim 361, dinin bizim tarihimizde en hayati zamanlarda bile bir tahrip aracı olarak nasıl kullanıldığını göstermesi bakımından şaheserdir. İman, kuransal anlamda düşünüldüğünde insan benliği ile varlığın esası arasındaki bağın şuurlu bir biçimde kurulması ve bunun bir varoluş gerçeği olarak ilanıdır. İman, esrarlı bir kavramdır. En yaratıcı, yapıcı enerji de imandır. En öldürücü, yıkıcı enerji de. Kur'an, bir mucize yaklaşım olarak ilme kötülük izafe etmediği halde imana eder. Bakınız Bakara 93. Çünkü ilmin aksine imanda sübjektivite vardır. Eğer imanın yüzü doğru yöne çevrilmezse yakar, yıkar. Hayatı cehenneme çevirir. Bunun içindir ki Kur'an bir başka mucize sergileyerek imanı beyine ile yani akıl ve bilimin ürünü olan kanıtla kucaklaştırmak ister ve beyine üzerine olmayan imandan hayır gelmeyeceğini ilan eder. Yapıcı iman, tanrısal rahmetin verilerine dayanan bir kurtuluş teolojisinin manifestosunda belirginleşir. Böyle bir iman, sevgi, hoşgörü, hizmet ve amele, eylem üretime odaklı bir hayat tarzına vücut verir. Yıkıcı iman ise din adına kurallaştırılıp dokunulmaz, esnetilmez ilan edilmiş bir takım tabulara dayanan bir fesat teolojisinin dayatmalarında belirginleşir. Fesat teolojisi, salt bir teoloji olarak pazarlanmakla birlikte esasında bir fesat ideolojisidir. Hazreti İsa'nın öğretisi bir kurtuluş teolojisi idi. Onu yozlaştıran Paulus Kristolojisi ise İsevi tebliği bir fesat teolojisine dönüştürdü ve sonuçta din Engizisyon cellatları elinde bir zulüm ideolojisi oldu. İslam'ın rahmet teolojisinden fesat teolojisine dönüşmesi Arap Emevi zorbalarının eliyle vücut buldu. Bu fesat teolojisi son devirlerde siyaset dinciliği eliyle bir Allah ile aldatma sistemine dönüşerek Müslüman kitlelerin canını yakmaya başladı. Kur'an, dinin dünyevi imtiyaz aracı yapılmasına giden yolları kapatmıştır. Dini bir sulta aracı yapmaya çalışanların din adına Kur'an'dan rahatsız olmalarının tek açıklaması budur. İman ve buna bağlı olarak din meselesinin en hayati noktası da burasıdır. Kur'an, zamanüstü bir kitap olarak bilir ki, iman, şuurlu bir varoluş enerjisi olarak alındığında yapıcı iman olur. Bir dünyevi imtiyaz olarak alındığında yıkıcı imana dönüşür. Yapıcı, yıkıcı iman ayrımı ve ayrıntıları için Protestan ilahiyatçı Paul Tilly için Dynamics of Faith adlı önemli eserine bakılmasını öneririz. Metafizik açıdan bakıldığında yıkıcı iman, insan egosuna üstünlük sağlamak uğruna Allah'ın istismarı olarak karşımıza çıkar. Bu imanın altyapı oluşturduğu din, anlayış ve yaşayışına dincilik diyoruz. Yapıcı imanın altyapı oluşturduğu dinsel yaşayışa ise dindarlık denmektedir. Yıkıcı iman, hukuk ve sosyoloji açısından bir tahakküm aracı olarak belirginleşir ve insan hakları ihlalini maskelemek için kutsal bir paravan halinde kullanılır. Kur'an, Bakara suresi 93. ayette imanın çirkinlik ve kötülüğü emredici bir kuvvete dönüşebileceğini ifadeye koyarken dinler tarihinde belki de ilk kez çok hayati bir gerçeğe parmak basmıştır. Tarih ve Kur'an bize gösteriyor ki yıkıcı imanı egemenliklerinin maskesi olarak kullananlar bunu kendileri gibi düşünmeyenleri kafir ilan ederek yaparlar. Bir eylem ve hizmet enerjisi olması gereken imanı bir sulta ve imtiyaz aracına dönüştürmenin ilk göstergesi budur. Bunun içindir ki Kur'an önemli bir bölümünü din temsilcilerinden şikayete ayırmış, onların ilahi iradeyi saptırarak insanı aldattıklarını, toplumları karga ve perişanlığa ittiklerini çok sert ifadelerle insanlığa duyurmuştur. Bu konuda ayrıntılar için bizim Allah ile aldatmak, dincilik ve Maun suresi böyle buyurdu adlı eserlerimiz okunmalıdır. Tarih bize şunu da gösteriyor. Yıkıcı iman, buna gerçek imana musallat saltanat ve imtiyaz iştihadı diyebiliriz. için en büyük engel yapıcı iman olduğundan dini egolarının, imtiyaz aracı yapanların saldırı hedeflerinin ilki daima dindarlardır. Bunun genel tarih içinde en çarpıcı örneği Orta Çağ Engizisyonu'dur. Engizisyon, zorbalarının Tanrı'yı ve dini savunma adı altında yakarak veya doğrayarak öldürdükleri insanlar, Hz. İsa'nın tebliğ açısından en samimi, en sadık dindarlardı. İslam tarihinde dincilerin dindarlara kötülüğüne ilk ve en büyük örnek ise Emevi zulmüdür. Dine hizmet adı altında Tanrı elçisinin evladını zehirleyen, doğrayan, iffetine ve malına tecavüz eden, bununla da yetinmeyip ortadan kaldırdığı peygamber torunlarına hem de İslam'ın mabedinden 80 yıl lanet okutan Emevi zulmü, bütün bunları İslam'ı fitneden uzak tutma yaftası ile maskeliyordu. Kur'an dininin kinleri tatmin aracı yapılması her şeyden önce gerçek müminlerin zararınadır. Bu sıkıntıyı aşmada bize en büyük yardımı Kur'an yapabilir. Elle tutulur bir noktanın altını, büyük Müslüman düşünür Garodi'nin Entegrizm adlı önemli eserinden hareketle çizelim. Kur'an'ın iman çocuklarını İslam'ın bir yozlaştırması olan İslamcılıktan kurtarmak borcundayız. Garodi, Entegrizm 38. Kur'an bir salah, barış ve uyuşum dini getirmiştir. İslam dünyasının bazı yerlerinde, özellikle Türkiye'de, Müslüman halka bugün yaşatılan sözde İslam ise bir fesat, bozgun, kavga dinidir. Bunun içindir ki İslam dünyasının kurtuluşu fesat dininden salah dinine, fesat teolojisinden salah teolojisine, kısacası geleneğin dininden Kur'an'ın dinine geçmekle mümkündür. Bunun bir anlamı da tabulara teslimiyetten işletilen akla geçmektir. İşletilen akla geçiş, fesat teolojisinin babaları ve baronları için ölüm haberi demektir. Bunun içindir ki şirk kalıntısı bu baronlar kitlenin aklın öne çıktığı bir süreçle tanışmasına asla izin vermezler. Halk bunu ayağa kalkarak söke söke almalıdır. Ya alacaktır yahut da batacaktır. Kurtuluş ve aydınlanma savaşının temel kodları. Bunlar Kur'ancı ve akılcı bir İslam'ın da kodları olarak belirginleşir. Bizler ömrünü İslam ilahiyatına vermiş insanlar olarak akılcı ve Kur'ancı bir İslam'ın temel kodlarını tespite kalksak emin olunuz ölümsüz Atatürk'ün aşağıda listeleyeceğimiz tespitlerinden başka şeyler söyleyemeyeceğiz. İmzasız baş makaleler. Bilindiği gibi Mustafa Kemal ve yakın arkadaşları milli mücadeleyi destekleyen basın organlarında özellikle milli mücadeleye desteğin sembolü konumundaki Hakimiyeti Milliye gazetesinde en hayati yazıları yazan insanlardı. Bu yazıların önemli bir kısmı Hakimiyeti Milliye'nin baş makale adlı köşesinde Mustafa Kemal tarafından yazılmıştır. Mustafa Kemal ayrıca İleri gazetesinde müstesnar isimlerle yazılar yazmıştır. Şengül Altınal, Hakimiyeti Milliye gazetesi 22. Bu yazılarda bir yandan Türk Bağımsızlık Savaşı'nın olmazsa olmazları belirlenirken, bir yandan da Türk Aydınlanma Savaşı'nın olmazsa olmazları ortaya konmuştur. Şöyle de söyleyebiliriz. Hakimiyeti Milliye'deki baş makalelerde Anadolu Bağımsızlık Hareketi ile Anadolu Aydınlanma Hareketi aynı anda kodlanmıştır. Bu kodlar bizzat baş mimar veya yakın arkadaşları tarafından en yetkin ilahiyatçılardan beklenebilecek bir vukuf ve isabetle tarihin ve insanlığın önüne konmuştur. Hakimiyet-i Milliye gazetesinin baş makaleleri, savaşın aydınlanma kısmına ışık tutmayı esas almış gibidir. Bu makalelerde ağırlıklı olarak işlenen konular çağdaşlaşma, devletçilik, devrimler, dış politika, eğitim, dil konularıdır. Altınal, AGE 36. Müdafaa-i hukuk basiretine ve Atatürk deasına tanık sayabileceğimiz belgelerden birine vücut veren bu, temel kodlar listesinde ürpertici tespitler var. Çok önemlilerini görelim. Tam Müslümanlık. Tıpkı tam bağımsızlık gibi. Muhammedi iman. İslam kardeşliği. Hakimiyeti Milliye'nin 10 Ocak 1921 tarihli nüshasındaki Hayatta Cidal adlı baş makalede şu satırlar var. Ocağının ırzını muhafazaya, Muhammedi bir imanla kalkışmış olanlarla başa çıkılmaz. Bu dava tarihte yüzlerce misaliyle kayıtlıdır. Bu tarih, harikalarının en parlakları, Müslüman ve Türk aleminde görülür. Müslüman ve Türk. Evet, bu iki kelimenin üzerinde durduğumuz büyük bir hikmeti var. Evvela, Müslüman deyince bunda hürriyet ve adalet duygularının yükseldiği kati bir iman parlar. Müslümanın yurdu bütün dünyaya uzanır. Öyle ki Türkiye'deki Müslüman Hindistan'dakini düşünür. Mısır'daki Tarif'tekini, Mağrip'teki Cidde'dekini anar. Birine dokunan diken ötekini de incitir. Ehli salip diyar-ı İslam'a tecavüz ettiği vakit karşısında hem kılıç arslanı hem Selahaddin-i Eyyubi'yi görür. Daha ileri gitse idi Hintli'yi, Çinli'yi, Acemi, Afgan'ı, Arap'ı, Tatar'ı görecekti. Bu pek açık bir meseledir. Tam Müslümanlıktaki kuvvet ve heybet başkadır. O doğruluk, adalet bir adamı 10 defa büyütür. 10 misli vakar ve azamet sahibi yapar. Ondaki büyüklükten hem dost iftihar eder hem de düşman korkar. Zira her şeyden evvel asıl mertlik doğruluktur. Menfaat hissiyle başkasının malına el uzatmamaktır. Onda muhtaç da olsa yine kendini men etmek de büyük bir necabet ve kalpte irade kuvveti var demektir. Hülasa hayatta cidal vardır. Fakat doğruluk esas vazifedir. Her ikisinin yerleri ayrılmıştır. Tabirleri suistimal etmemelidir. Biz bu kelimeleri ve delalet ettikleri olayları daima Müslümanca ve Türkçe düşünmeliyiz ki hakikate vasıl olabilelim. Bize Frenkçe düşünmek yaramaz. Devrin yazarlarının Kalemiye, Milli Mücadeleye ve Mustafa Kemal 428-431. Kur'an ile hatırlatmak. Kur'an ile hatırlatmak tabiri Kur'an'ındır. Bu tabir bu şekliyle Türk İslam tarihinde devlet başkanı düzeyinde ilk kez Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kullanılmıştır. Hem de İzmir İktisat Kongresi gibi hayati bir platformda. Benim tespitlerime göre Atatürk'ün hayatında yaptığı en uzun süreli konuşma 2 Şubat 1923'te İzmir Kordon'da İzmir İktisat Kongresi toplantılarından birinde yaptığı konuşmadır. Gazi, Kur'an ile hatırlatmak istiyorum ki tabirini de ilk kez o konuşmasında kullanmıştır. İzmir İktisat Kongresi bana göre bizim aydınlanma devrimizin fikri ve fiili oluşum toplantısıdır. Türk Bağımsızlık Savaşı'nın başlangıç tarihi 19 Mayıs 1919 ise Türk Aydınlanma Savaşı'nın başlangıç tarihi de İzmir İktisat Kongresi münasebetiyle yapılan o uzun konuşmanın tarihi olan 2 Şubat 1923'tür. Atatürk'ün dehası bu aydınlanma savaşını o bağımsızlık savaşının içine sokmuş, ikisini birleştirmiş, böylece tarihin önüne bir benzerini görmediği büyük bir diriliş örneği koymuştur. Atatürk'ün en uzun konuşması. Orta boy puntoyla tam 53 büyük sayfa tutan bir konuşmadan söz ediyoruz. Puntosu biraz büyük tutulursa bir kitap olacak kadar geniştir. Atatürk orada dinin nasıl yanlış anlaşıldığını, nasıl saptırıldığını, Haçlı Batı tarafından tarih boyunca aleyhimize nasıl kullanıldığını, özellikle ilim ve kadın konusunda din kullanılmak suretiyle nasıl perişan edildiğimizi hayret ve hayranlık verecek bir ihtişamla anlatırken bir yerde tek cümle ile bir büyük ihtilal daha yapıyor. Kur'an'ın mucizelerin uzantılarından biri olarak görebileceğimiz ve benim öyle gördüğüm şu cümleyi kullanıyor. Kur'an ile hatırlatmak istiyorum ki. ABE 15-69. Bu cümle Kur'an'ın açık bir emrinin 1000 küsur yıl sonra Kur'an dini adına yalan ve saptırmalara teslim edilmiş ve sonunda İslam düşmanlarının işgaline uğramış bir millete, o milleti uyandıran bir önderin dilinden tekrarıdır. Böyle bir cümleyi böyle bir zamanda söyleyenden çok söyletine bakmak lazım. Çünkü söyleyen bir ilahiyatçı, din adamı, din filozofu değildir. Asker yanı galip bir siyaset, ihtilal ve fikir adamıdır. Bir kumandandır, bir devlet kurucusudur. Kur'an ile hatırlatmak istiyorum, diyor Gazi. Kur'an ne diyor? 50. sure olan Kaf suresinin son ayeti aynen şöyle. Benim tehdidimden korkanlara sadece Kur'an ile hatırlat. İşte Atatürk de bunu yapıyor. Din adına Kur'an ile hatırlatıyor. Hurafe, yalan ve uydurmalarla değil. Çünkü onları yıkmak istiyor. Bir kısmını da yıkmıştır. Onun ayakta tutmak ve din olarak yaşatmak istediği Kur'an ile hatırlatılması mümkün olanlardır. Müslüman toplumları asırlardır yönetenlerin dini, hesap ve egomanyaları uğruna saptıranların neler söylediklerini yaşayarak görmüş bulunan Gazi Atatürk nihayet Kur'an'ın söylediğini aynen yapıyor. Kur'an'ın verdiği emri farkında olarak veya olmayarak ki farkında olmaması olayın ihtişamını daha da büyütür, Türk halkına, dünyaya ve tarihe hatırlatarak şöyle diyor: Kur'an ile hatırlatmak istiyorum. Böyle diyor ve ardından İslam adına öne çıkarılmış birçok yalanın maskesini düşürüp Kur'an adına söylenmesi gereken gerçekleri sıralıyor. İşte birkaç satır ve işte aydınlanma öncüsü Gazi Mustafa Kemal. Eğer Müslümanlardan Kur'an'ı yüceltmek dini bir vazife olarak talep olunuyorsa hiç şüphe yok ki Müslümanlar ne kadar kuvvetli, kudretli ve bütün bu kuvvet ve kudret akılca ne kadar yüksek olur, ilmen, fennen gelişmiş bulunursa Kur'an'ı yüceltmeyi iyi yapmasını bilir ve Allah ancak bu mesai tarzından daha çok memnun olabilir. Bütün Müslümanlara da ne yapmak lazım geleceğine dair kuvvetli ve maddi bir misal gösterilmiş olur. Milli mücadeleye karar verdiğimizde ne yazık ki en büyük düşmanımız asırlardan beri bu milletin başında taç taşımış olan insanın kendisiydi. Yani padişah, hilafet ve padişahın irtica kuvvetleri Ankara'ya doğru yürüyordu. Osmanlı padişahı ve halife çok mundar olan o taç ve tahtını koruyabilmek için en tehlikeli düşmanlarla el ele vermiş ve onların tesis edemeyeceği kuvvetleri tesis etmişti. Yunan ordusunun elinde bu memleketi mahvetmek için fetva vardı, ferman vardı. Müdafaa-i hukuk başbuğu Atatürk, aydınlanmanın önünü açmaya şöyle devam ediyor: Daima ileri sürülen bir şey vardır ki o da din engellemesidir. Bunda büyük bir hata vardır. Bizim dinimiz hiçbir vakit böyle bir şey talep etmez. İlim ve irfanı aramaya mecburuz. Nerede bulunursa bulunsun, oraya gitmek, onu bulmak, almak, onunla donanmak mecburiyetindeyiz. Allah'ın emri, kadın ve erkek, bütün Müslümanların aynı derecede ilmen, fazileten her bakımdan olgunlaşmasıdır. Kur'an ile hatırlatmak istiyorum ki bu nerede ise oraya kadar gidecektir. Kim? Hepsi gidecektir. Kadın da gidecektir, erkek de gidecektir. Dinin bir engellemesi yoktur. Tesettür şekli kadını hayattan, faaliyetten ve insanlıktan tecrit edecek gayrimeşru, aşırı mertebeye gelmiş olmasın. Biz elhamdülillah Müslümanız. Dinin hakiki esaslarını incelediğimiz zaman onun bize ifade edebileceği hükümet şekli yalnız ve yalnız bizim takip ettiğimiz hükümet şeklidir. İlahi emirlerde hükümet şekli yoktur. Şu veya bu şekil ifade edilmiş değildir. Yalnız hükümetin nasıl olması lazım geleceğine dair esaslar ifade edilmiştir. Bu esaslardan biri şura'dır. Yani yönetenlerle yönetilenlerin birbirini denetlemesi sistemi. YNÖ. Bizzat Cenab-ı Peygamber şurasız muamele yapmazdı. İkinci esas adalettir. Üçüncüsü ulul emre, devlete, devleti yönetenlere, YNÖ, itaat etmektir. Ne yazık ki bu güzel hakikati çok fena insanlar yine din kisvesi altında çok fena yorumlamışlardır. Ve herkese tanıtmaya çalışmışlardır ki emir demek, amir demek, padişah demektir. Bu şekilde başa geçen bir canavar demektir. Ve böyle bir canavara ne olursa olsun mutlaka itaat etmek lazımdır. Müstebit olsun, rezil olsun, itaat edeceksin. Millet ancak seçtiği insanlardan, vekillerden meydana gelen bir yönetime sahip olursa ve bu yönetim adalet üzere hareket ederse işte Allah'ın ve Kur'an'ın istediği hükümet bu olur. Çok iftihara değerdir ki milletimiz ancak 1300 küsür sene sonra Kur'an'ın bu hakikatini fiil halinde göstermiş oldu. Şahıslar gibi meclisler de müstebit olur. Meclislerin istibdadı şahısların istibdadından daha tehlikelidir. Onun için bilhassa bizim gibi canı yanmış olan bir milletin meclisi dahi her ihtimale karşı müddeti çok olmamalıdır. Meclisin yapacağı kanunun tasdikini bir adama vermek demek, milli hakimiyeti kökünden yıkmak demektir. Milleti daima aldatanlar, büyük tanıdığımız fakat çok küçük olan heriflerdir. Devletler yapan, büyük imparatorluklar yaratmak, kudret ve kuvvetinde bulunan Türk milletini mahvetmek hususunda mevcut kanaat pek derindir. Bugünkü Avrupa diplomatlarının kafalarında hasıl olmuş bir görüş değildir. Bundan evvel çok evvelkileri zamanında yerleşmiştir. Bu adeta babadan evlada intikal eden bir zihniyet, bir adet, bir anane olmuştur. Türk milleti intikamını zalimlerin zulmünü yıkıncaya kadar kalp ve vicdanından çıkarmayacaktır. Bu cihan bizim kalp ve vicdanımızda düşmanlık hissi bırakmak istemiyorsa bizim hakkımızda kalp ve vicdanımızdaki zulmü çıkarsın. Zulüm hissi baki kaldıkça intikam hissi devam edecektir. İngilizler en hasis maksatlarını temin edebilmek için dünyanın en alçak hislerini ortaya koymaktan bir an ayrılmıyorlar. Devlet serbest olmazsa, hariçten gelecek mal üzerinde tesirli olmazsa, el koyacağı gümrük ve vergisinde serbest olmazsa bu mesele kapitülasyon ruhundan hariç sayılabilir mi? Barış istiyoruz fakat tam bağımsızlık istiyoruz. Barışın anlamı budur. Arkadaşlar, 10 sene sonra, 20 sene sonra, 50 sene sonra ölmektense, sefil ve aşağılık derekeye indirildikten sonra ölmektense, kalp ve vicdanımız açık olarak bugün ölelim ve tarih bizi böyle yazsın. Milletimiz namusludur ve namuslu muhataplar ister. Asıl kurtuluşa ulaşmak, mücadeleyi tatil etmekle değil, ilelebet mücadeleyi sürdürmekle mümkün olacaktır. Türkiye halkı denildiği zaman, mukadderatını birleştirmiş olan ve hissen, dinen, birbirine kalplerini bağlamış olan insanlardan meydana gelen halk demektir. Bunlar içinde ırken muhtelif olanlar vardır. Bizim dinimiz İslam, en makul, en doğal dindir ve ancak bundan dolayıdır ki son dindir ve en mükemmeldir. Doğal olabilmek için akla uygun olması lazımdır. Akla, ferasete, muhakemeye, mantığa, ilme ve fenle hepsine tamamen uygun olması lazımdır ki uygundur. Bizim dinimizde ruhbanlık yoktur. Bu seçilmiş sözler için bakınız ABE 15-50-103. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 43.